Geceleyin bir hırsız. Günler artık yavaş ve sıkıntılı geçiyordu. Cüceler çoğu zamanlarını hazineyi düzenleyip istiflemekle harcıyordu. Ve Thorin artık Trey'nin Arken taşından bahsetmeye başlamış ve onlara her yanda onu aramalarını buyurmuştu. Zira babamın Arken taşı dedi. Başlı başına bir nehir dolusu altından daha değerlidir. Benim içinse paha biçilemez kıymettedir. Bütün hazine içinde o taşı kendime ayırıyorum ve onu bulup da saklayan herkesten öcümü alırım. Bilbo bu sözleri duydu ve taşın bulunması durumunda yastık olarak kullandığı pılpırtıdan oluşan eski bir bohçaya sarılmıştı. Ne olacağını merak ederek korktu. Yine de taştan bahsetmedi. Çünkü günlerin bungunluğu ağırlaştıkça küçük kafasında bir plan şekillenmeye başlamıştı. İşler bir süre böyle sürüp gitmişti ki kuzgunlar Dane'in ve 500'ü aşkın cücenin demir tepelerden yola çıkıp kuzeydoğu yönünden hızla yaklaştığı ve artık Dale'e yaklaşık 2 günlük yürüyüş mesafesinde olduklarını haber verdi. Ama daha fark edilmeden yaklaşamazlar dedi Roak ve vadide savaş olmasından korkuyorum. Bu tavsiyeyi doğru bulmuyorum. Sert bir halk olsalar da karşı karşıya olduğunuz orduyu yenme olasılıkları düşük ve bunu başarsalar da elinize ne geçecek? Karkış hemen peşlerinden geliyor. Civar toprakların dostluğu ve rızası olmadan karnınızı nasıl doyuracaksınız? Ejderha artık ölmüş olsa da muhtemelen ölümünüz hazineden olacaktır. Ama Thorin'in fikri değişmemişti. Karla kış insanları da elfleri de dondurur dedi ve çorak arazideki meskenlerine katlanmak onlara zor gelebilir. Dostlarım arkalarında, kış yanı başlarındayken belki de mizaçları yumuşayıp pazarlığa daha uygun bir hal alabilir. O gece Bilbo kararını verdi. Gökyüzü siyah ve mehtapsızdı. Karanlık tamamen çöker çökmez kapının hemen içindeki bir odanın köşesine gitti ve çıkınından bir iple birlikte bir paçavraya sarılmış halde Arken taşı aldı. Sonra duvarın üstüne tırmandı. Nöbet tutma sırası onda olduğundan ve cüceler bir seferde tek kişiyi nöbetçi bıraktığından orada Bombur'dan başka kimse yoktu. ''Hava çok soğuk'' dedi Bombur. ''Keşke biz de burada kampta yaptıkları gibi ateş yakabilsek.'' İçerisi de yeterince sıcak dedi Bilbo. Öyledir ama gece yarısına kadar buraya bağlayayım diye homurdandı şişman cüce. Bu hepten üzücü bir iş. Gerçi sakalı hep uzasın, Thorin'e karşı çıkmaya cesaret edemiyorum. Yine de onun kadar katı bir cüce görülmemiştir. Benim bacaklarım kadar katı olamaz dedi Bilbo. Merdivenlerden ve taş geçitlerden bıktım usandım. Ayak parmaklarımın altında çimeni hissetmek için neler vermezdim. Bense boğazımdan geçen sert bir içeceğin verdiği his ve iyi bir yemeğin peşinden yumuşak bir yatak için neler vermezdim. Kuşatma devam ederken sana bunları veremem. Ama uzun zamandır nöbet tutmadım ve istersen senin sıranı devralabilirim. Bu gece hiç uykum yok. Sen iyi birisin Bay Baggins. Teklifini seve seve kabul edeceğim. Ama aklında olsun, bir şey fark edersen hemen beni uyandır. Sol içteki odada yatıyor olacağım. Buraya çok uzak değil. Git bakalım, dedi Bilbo. Seni gece yarısı uyandırırım. Sen de bir sonraki nöbet kimdeyse onu uyandırırsın. Bombur gider gitmez Bilbo yüzüğünü parmağına geçirdi, ipini bağladı, duvarın üzerinden aşağı kayıp uzaklaştı. Bombur uyurdu. İstediği zaman uyuyabilirdi. Hem ormandaki serüvenden beri sürekli o zaman gördüğü harika rüyaları yeniden yakalamaya çalışıyordu. Diğerlerinin hepsi de Thorin'le birlikte meşguldü. Herhangi birinin, Fili veya Kili'nin dahi sıra kendilerine gelene kadar duvara çıkması küçük bir olasılıktı. Hava çok karanlıktı ve bir süre sonra yeni yapılan patikadan ayrılıp derenin aşağıdaki yatağına yöneldiğinde yol Bilbo'ya yabancı geldi. Nihayet kampa gitme arzusunu yerine getirmek için suyu geçmesi gereken dönemece vardı. Orada derenin yatağı sığdı ama çoktan genişlemeye başlamıştı ve karanlıkta karşıya geçmek küçük bir hobbit için kolay değildi. Neredeyse karşı kıyıya varmıştı ki yuvarlak bir taşın üzerinde dengesini kaybedip bir şapırtıyla soğuk suya düştü. Titreyip sular saçarak karşı kıyıya varmıştı ki eller karanlığın içinden parlak meşaleleriyle gürültünün kaynağını araştırmaya geldiler. O balık falan değildi dedi biri. Etrafta bir casus var. Işıklarınızı saklayın. Bu hizmetkarları olan o acayip küçük yaratıksa ışık bizden çok ona yarar. Hizmetkarmış diye burun kıvırdı Bilbo ve tam burnunu kıvırırken yüksek sesle hapşırdı ve eller hemen sese doğru yöneldiler. Işık yakalım dedi Bilbo. Beni istiyorsanız işte buradayım dedikten sonra yüzüğünü çıkarıp bir taşın arkasından ortaya çıktı. Şaşkınlıklarına rağmen onu çabucak yakaladılar. Sen kimsin? Cücelerin hobiti misin? Ne yapıyorsun? Gözcülerimizin arasından geçip bu kadar içlere nasıl geldin diye peş peşe sorular sordular. Ben Bay Bilbo Baggins'im diye cevap verdi. Eğer bilmeniz şartsa Thorin'in yoldaşıyım. Kralınızın görüntüsünü iyi bilirim. Gerçi beni görse tanıyacağını sanmam. Ama Bart beni hatırlar. Benim görmek istediğim kişi de Bart. Öyle mi? Dediler. Peki onunla ne işin var? İşimin ne olduğu beni ilgilendirir iyi elflerim. Ama bu soğuk ve kasvetli yerden ormanlarınıza dönmek istiyorsanız diye cevap verdi ürpererek. Beni çabucak kuruyabilmem için bir ateşin yanına götürürsünüz. Daha sonra da şeflerinizle olabildiğince kısa zamanda görüşmeme izin verirsiniz. Sadece birkaç saatim var. İşte böylece kapıdan kaçtıktan 2 saat kadar sonra Bilbo büyük bir çadırın önündeki sıcak bir ateşin yanında kendisine merakla bakan elf kralı ve bard eşliğinde oturmaktaydı. Kısmen eski bir battaniyeye sarılmış elf zırhı içinde bir hobbit onlar için yeni bir şeydi. Anlıyorsunuzdur diyordu Bilbo en iyi iş bitirici ses tonuyla. İşler gerçekten de içinden çıkılamaz durumda. Şahsen bütün bu meseleden bıktım usandım. Keşke batıda ahalinin daha makul olduğu kendi yurdumda olaydım. Ama bu konuda benim de çıkarım var. Kesin konuşmak gerekirse neyse ki saklamış olduğum bir mektuba göre 14'te 1. Eski ceketinin hala zırhının üzerine giydiği, cebinden buruşmuş ve pek çok kez katlanmış halde Thorin'in Mayıs'ta şömine rafının üzerindeki saatin altına bırakmış olduğu mektubu çıkardı. Kardan pay dendiğine dikkatinizi çekerim diye devam etti. Bunun farkındayım. Şahsen ben bütün hak iddialarınızı dikkatle değerlendirmeye ve kendi hakkımı talep etmeden önce toplamdan doğru olan miktarı almaya hazırım. Ancak sizler Thorin Meşe Kalkanı benim artık tanıdığım kadar iyi tanımıyorsunuz. Sizi temin ederim ki siz burada oturduğunuz sürece bir altın yığınının üzerine oturup açlıktan ölmeye gayet hazır. Eh bırakalım ölsün dedi Bart. Böyle aptal biri açlıktan ölmeyi hak ediyor. Öyle dedi Bilbo. Bakış açını anlıyorum. Aynı zamanda kış da hızla yaklaşmakta. Çok geçmeden kar ve daha kim bilir nelerle karşı karşıya kalacaksınız ve erzakların temini zorlaşacak. Tahminimce elfler için bile. Dane ve Demir Tepeli cüceleri duymadınız mı? Uzun zaman önce duyduk ama bunun bizimle ne ilgisi var diye sordu kral. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sizde olmayan bazı bilgiler bende var. Size söyleyeyim. Dane en çok 2 günlük yürüyüş mesafesinde, yanında da en az 500 gaddar cüce var. Çoğunun şüphesiz duymuş olduğunuz feci cüce goblin savaşlarından deneyimi var. Buraya vardıklarında ciddi sorunlar çıkabilir. Bize bunu neden anlatıyorsun? Dostlarına ihanet mi ediyorsun yoksa bizi tehdit mi ediyorsun diye sordu Bart sertçe. Canım Bart diye ciyakladı Bilbo. Bu kadar aceleci olma. Hiç bu kadar kuşkucu kimselerle karşılaşmamıştım. Ben sadece olayla ilgisi olan herkesi beladan uzak tutmaya çalışıyorum. Şimdi size bir teklifim olacak. Duyalım bakalım dediler. Görebilirsiniz dedi. Teklifim bu ve Arken taşını çıkarıp üstündeki paçavrayı bir kenara fırlattı. Gözleri şaşırtıcı ve güzel şeylere alışkın olan elf kralı hayretle ayağa fırladı. Bart bile taşa hiçbir şey söyleyemeden hayranlıkla baktı. Sanki bir küre ayın ışığıyla dolmuş ve önlerinde buzlu yıldızların parıltısından örülme bir ağ asılmıştı. Bu Treyn'in Arken taşı dedi Bilbo. Dağın yüreği, aynı zamanda Thorin'in de yüreğidir. Ona bir nehir dolusu altından daha fazla önem verir. Pazarlık konusunda size yardımı olacaktır. Ardından Bilbo bir ürpertiyle, özlem dolu bakışla da olsa muhteşem taşı Bard'a verdi. Bart da taşı elinde büyülenmiş gibi tuttu. Ama bu nasıl senin oluyor da veriyorsun diye sordu nihayet büyük bir çaba sarf ederek. Dedi Hobbit rahatsız bir halde. Tam olarak benim değil ama ben hakkıma saymaya razıyım. Anlarsın ya, hırsız olabilirim, öyle söylüyorlar. Gerçi ben kendimi hiç hırsız gibi hissetmedim. Ama aşağı yukarı dürüst bir hırsız olduğumu sanıyorum. Her neyse, şimdi geri dönüyorum ve cüceler bana istediklerini yapabilirler. Taşın işinize yarayacağını umarım. Elf kralı Bilbo'ya yeni bir hayranlıkla baktı. Bilbo Baggins dedi. Elf prenslerinin zırhını giymeye, içinde daha hoş görünen pek çoğundan daha layıksın. Ama Thorin Meşe Kalkan'ın böyle düşüneceğini sanmam. Belki de benim cüceler hakkında senden daha fazla genel bilgim var. Sana bizimle kalmanı tavsiye ederim. Burada onurlandırılacak ve 3 kat hoş karşılanacaksın. Size çok teşekkür ederim, dedi Bilbo eğilerek. Ama beraber geçirdiğimiz bütün sıkıntılardan sonra dostlarımı bu şekilde bırakmamın doğru olacağını sanmam. Üstelik gece yarısı Bombur'u uyandırmaya söz vermiştim. Gerçekten gitmem gerek. Üstelik de çabuk. Söyledikleri hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. Bu yüzden ona refakatçiler verildi ve o giderken hem kral hem de Bard selam durdu. Kampın içinden geçerlerken koyu renkli bir pelerine sarılmış ihtiyar bir adam oturmakta olduğu çadırın önünden kalkıp yanlarına geldi. ''Aferin sana Bay Baggins'' dedi Bilbo'nun sırtına bir şaplak atarak. ''Sen de her zaman beklenenden fazlası vardır.'' Bu Gandalf'tı. Bilbo uzun zamandır ilk kez sahiden keyiflendi. Ama hemen sormak istediği bütün soruları soracak zamanı yoktu. ''Hepsinin zamanı gelecek'' dedi Gandalf. Yanılmıyorsam artık işler sona yaklaşıyor. Hemen önünde tatsız bir zaman var ama yüreğini sağlam tut. İşten alnının akıyla çıkman mümkün. Kuzgunların dahi duymadığı iyi haberler var. İyi geceler. Aklı karışan ama neşelenen Bilbo aceleyle yoluna devam etti. Güvenli bir nehir geçidine götürülüp ıslanmadan karşıya geçirildi. Ardından elflere veda edip dikkatle kapıya doğru tırmandı. Üstüne büyük bir yorgunluk çökmeye başlamıştı ama ipe tekrar tırmandığında ip hala bıraktığı yerdeydi. Gece yarısına daha epey zaman vardı. İpi çözüp sakladı, ardından duvara oturup kaygıyla ondan sonra olacakları merak etti. Gece yarısı olduğunda Bombur'u uyandırdı ve yaşlı cücenin teşekkürlerini dinlemeden onun kalktığı köşeye kıvrıldı. Kısa zamanda uykuya dalıp sabaha kadar bütün kaygılarını unuttu. Aslına bakılırsa rüyasında yumurta ve pastırma görüyordu. Bulutlar patlıyor. Ertesi gün kampta borazanlar erken çalındı. Çok geçmeden tek bir ulağın dar patikadan koşarak yaklaştığı görüldü. Ulak biraz ötede durup onları selamladı ve yeni haberler alınmış ve durumun değişmiş olması nedeniyle Thorin'in yeni bir elçiyi kabul edip etmeyeceğini sordu. ''Bu Dane olacak'' dedi Thorin duyduğunda. Onun gelişi kulaklarına gitmiş olmalı. Bunun havalarını değiştireceğinden emindim zaten. Az sayıda ve silahsız adam gönderirlerse onlara kulak vereceğimi söyleyin, diye seslendi ulağa. Öğle sularında orman ile gölün sancaklarının tekrar öne çıktığı görüldü. 20 kişilik bir birlik yaklaşıyordu. Dar yolun başında kılıç ve mızraklarını bırakıp kapıya yaklaştılar. Cüceler bunların arasında hem Bard'ın hem de Elf Kralı'nın bulunduğunu, onların önünde ise pelerin ve kukuletasına sarınmış, demir perçini tahtadan sağlam bir kutu taşıyan yaşlı bir adamın geldiğini hayretle gördüler. ''Selam sana Thorin'' dedi Bard. ''Hala aynı fikirde misin?'' ''Benim fikrim güneşin birkaç kez doğup batmasıyla değişmez.'' diye cevap verdi Thorin. ''Bana boş sorular sormaya mı geldiniz?'' Elf ordusu hala emrettiğim gibi buradan ayrılmadı. O zamana kadar benimle pazarlık yapmak için boşuna gelirsiniz. Karşılığında altınının bir bölümünü dahi verebileceğin hiçbir şey yok mu yani? Siz ya da dostlarınızın teklif edebileceği hiçbir şey yok. Ya Trey'nin arken taşı, dedi Bard. Ve tam o anda yaşlı adam kutuyu açıp taşı havaya kaldırdı. Elinden saçılan ışık sabah ışığında parlak ve beyazdı. Thorin hayret ve şaşkınlıkla kala kalmıştı. Uzun süre kimse konuşmadı. Nihayet Thorin sessizliği bozduğunda sesi büyük öfkesiyle boğuklaşmıştı. ''O taş babama aitti ve benimdir.'' dedi. ''Neden kendime ait olan bir şeyi satın alayım?'' Ama merakına yenildi ve ekledi. ''Ama soyumun yadigarını nasıl elinize geçirdiniz? Hırsızlara böyle bir soru sormanın gereği var ise.'' Biz hırsız değiliz diye cevap verdi Bart. Bizim olanın karşılığında sana senin olanı vereceğiz. Onu nasıl ele geçirdiniz diye bağırdı Thorin büyüyen bir öfkeyle. Onlara ben verdim diye cıyakladı. Artık feci bir korku içinde duvarın üzerinden bakmakta olan Bilbo. Sen diye haykırdı Thorin. Ona dönüp iki eliyle yakasına yapışarak. Seni sefil hobbit, seni kavruk hırsız diye bağırdı. Söyleyecek laf bulamayıp hobbiti tavşan gibi sarsarak. Durin'in sakalı aşkına, keşke Gandalf burada olsaydı. Seni seçtiği için lanet olsun ona. Sakalı kuruyasıca, sana gelince seni kayalara atacağım diye haykırıp Bilbo'yu havaya kaldırdı. Dur, isteğin kabul oldu dedi bir ses. Kutuyu tutan ihtiyar adam pelerini ile kukulatasını bir kenara attı. Gandalf işte burada. Görünüşe bakılırsa da az kalsın geç kalacakmışım. Hırsızımı beğenmediysen lütfen ona hasar verme. Onu yere indir de önce söyleyeceklerini dinle. Hepiniz bana karşı birlik olmuşsunuz dedi Thorin Bilbo'yu duvarın üstüne atarak. Bir daha bir büyücüyle ya da dostlarıyla asla işim olmayacak. Ne söyleyeceksin sıçan soyu? Vay başıma gelenler dedi Bilbo. Bütün bunların fena halde rahatsızlık verici işler olduğuna eminim. Kendi 14'te birlik payımı seçebileceğimi söylemiştin, hatırlıyor musun? Belki de ben bu söylediğini fazla ciddiye aldım. Cücelerin sözlerinin zaman zaman yaptıklarından daha nazik olduğunu duymuştum. Yine de o sıralarda benim işine yaradığım kanısındaydın. Sıçan soyu ha, sen ve ailen tarafından bana vaat edilen bütün hizmetler bundan mı ibaret Thorin? Kendi payımı istediğim gibi harcadım say ve işi orada bırak. Bırakacağım, dedi Thorin. Üstelik gitmene de izin vereceğim. Dilerim bir daha asla karşılaşmayız. Sonra dönüp duvarın üzerinden konuştu. İhanete uğradım, dedi. Soyumun hazinesi Arken taşını kurtarmadan edemeyeceğimi tahmin ederken haklıydınız. Onun karşılığında değerli taşları bir yana bırakarak definenin altın ve gümüş cinsinden 14'te birini vermeye razıyım. Ama verdiklerim bu haine vaat edilen paya sayılacak ve bu ödülü aldıktan sonra buradan gidecektir. Sizler daha sonra verdiklerimi aranızda istediğiniz gibi bölüşebilirsiniz. Yaşamasını istiyorsanız onu yanınıza alın, ona dostluğum kalmamıştır. Şimdi in de dostlarının yanına git dedi Bilbo'ya. Yoksa seni aşağı atarım. Ya altınla gümüş ne olacak diye sordu Bilbo. O da yapılacak düzenlemeler doğrultusunda daha sonra gelecek. İn aşağı. O zamana kadar taş bizde kalacak diye bağırdı Bart. Şimdilik dağ altının kralı olarak pek hoş bir manzara çizmedin dedi Gandalf. Ama işler hala değişebilir. Gerçekten de öyle dedi Thorin. Hazinenin büyüsüne öyle kapılmıştı ki Dey'nin yardımıyla Arken taşını geri almanın ve ödülden pay vermemenin yollarını düşünüyordu. Bilbo böylece duvardan aşağı sallandırıldı ve çektiği sıkıntılar karşılığında Thorin'in ona önceden vermiş olduğu zırhı dışında hiçbir şey almadan oradan ayrıldı. Gidişi birden fazla cücede utanç ve merhamet uyandırmıştı. Elveda diye seslendi onlara. Dost olarak tekrar görüşebiliriz. Defol dedi Thorin. Sırtında halkımca yapılmış bir zırh taşıyorsun ve ona layık değilsin. Oklarla delinemez ama acele etmezsen seni sefil ayaklarından vururum. O yüzden elini çabuk tut. O kadar çabuk değil dedi Bart. Sana yarına kadar süre veriyoruz. Öğlen vakti dönecek ve defineden taşa karşılık gelecek kısmı getirip getirmediğine bakacağız. Bu hilesizce yapılırsa buradan ayrılacağız. Elf ordusu da ormana dönecek. O zamana kadar hoşça kal. Bunu söyledikten sonra kampa döndü. Ama Thorin, Roak ile ulaklar göndererek Dane'e olanları anlattı. Ve hızla ve ihtiyatla gelmesini söyledi. Gün ve gece geçti. Ertesi gün rüzgar batıya döndü ve hava karanlık ve kasvetli bir hal aldı. Kampta bir haykırış koptuğunda sabahın daha erken saatleriydi. Ulaklar koşarak gelip dağın doğudaki kolundan bir cüce ordusunun belirdiğini ve hızla Dey'le yaklaşmakta olduğunu haber vermişti. Dane gelmişti. Gece boyunca hızla ilerlemiş, böylelikle yanlarına beklenenden daha önce varmıştı. Halkının her bir üyesi dizlerine kadar inen bir zırh yeleğe bürünmüş, dizlerini ise yapımı Dane'in halkının sırrı olan kaliteli ve esnek metal örgüden bir pantolonla örtmüştü. Cüceler boylarına göre fazlasıyla güçlü olurdu ama bunların çoğu cücelere göre dahi güçlüydü. Savaşta iki elle kullanılan ağır savaş baltaları kullanırlardı. ama her birinin yanında kısa bir kılıcı ve sırtına atılmış bir de yuvarlak kalkanı vardı. Sakalları ikiye bölünüp örülerek kemerlerine sıkıştırılmıştı. Kepleri ve ayakkabıları demirden, yüzleri ise sertti. Borazanlar insanlar ve elfleri savaşa çağırdı. Çok geçmeden cüceler vadiden büyük bir hızla gelirken görüldüler. Nehirle dağın sarp kolu arasında durakladılar ama birkaçı yola devam etti ve nehri geçerek kampa geldi. Burada silahlarını bıraktılar ve ellerini kaldırarak barış işareti yaptılar. Bard onları karşılamaya gitti. Yanında Bilbo da vardı. "Bizler Nainoğlu Dane tarafından gönderildik," dediler sorular üzerine. "Hızla dağdaki hısımlarımıza gidiyoruz çünkü eskinin krallığının yenilendiğini duyduk. Ama savunulan surların önündeki hasımlar gibi oturanlar kimler?" Elbette bu sözlerin bu gibi durumlarda kullanılan nazik, biraz da modası geçmiş lisanda basit bir anlamı vardı. "Burada işiniz yok, biz yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla ya bize yol vereceksiniz ya da sizinle savaşacağız." Dağ ile nehrin kıvrımı arasındaki dar araziden geçmeye niyetliydiler. Zira oradaki savunma pek yoğun görünmüyordu. Elbette Bard, cücelerin doğrudan dağa gitmesini reddetti. Arken taşının karşılığında altın ve gümüş çıkarılana kadar beklemeye azimliydi. Zira kale bu kadar büyük ve savaşkan bir bölükle silahlandıktan sonra bunun yapılamayacağına inanıyordu. Cüceler yanlarında çok miktarda yük taşıyabildiğinden büyük miktarda da erzak getirmişlerdi. Ve Dane halkının neredeyse tümü hızla yürümüş olmalarına rağmen sırtlarında silahlarına ek olarak dev çıkınlar taşıyordu. Kuşatmaya haftalarca dayanabilir, o zamana kadar başka cüceler, hatta başkaları da gelebilirdi. Zira Thorin'in akrabası çoktu. Aynı zamanda başka bir kapıyı yeniden açıp korumayı başarabilir ve böylelikle kuşatmacıları dağın tamamını sarmak zorunda bırakabilirlerdi. Elfler ve insanların ise bunu yapmaya yetecek kadar adamı yoktu. Aslına bakılırsa planları tas tamam buydu. Zira kuzgun haberciler Thorin ile Dane'in arasında pek çok kez gidip gelmişti. Ama hali hazırda yol kapalıydı. Böylece öfkeli sözlerin ardından cüce ulaklar sakallarının altından bir şeyler mırıldanarak geri döndüler. Bard bunun üzerine hemen kapıya ulaklar gönderdi. Altın veya herhangi bir karşılık bulamadılar. Erime girdikleri anda üstlerine oklar yağdı ve umutsuzlukla geri döndüler. Artık kampta savaş hazırlığını andıran bir kargaşa vardı. Zira Dane'in cüceleri doğu kıyısından hızla ilerlemekteydi. "Ahmaklar," diye güldü Bard. "Dağın kolunun altından geliyorlar. Madenlerde savaşmak hakkında ne bilirlerse bilsinler, yer üstünde savaşmayı anlamıyorlar. Artık sağ taraflarındaki kayalara gizli bir sürü okçu ve mızrakçımız var. Cüce zırhı iyi olabilir ama yakında onlara çok iş düşecek. Şimdi tamamen dinlenmelerine izin vermeden iki yandan üstlerine saldıralım." Ama elf kralı, "Altın uğruna bu savaşa başlamadan önce uzun süre oyalanacağım," dedi. "Cüceler biz çekilmedikçe aramızdan geçemez. Bizim fark edemeyeceğimiz bir şey de yapamaz. Barışı tesis edecek bir şeyi ümitle beklemeye devam edelim. Sonunda talihsizlik eseri yumruk yumruğa geleceksek sayısal üstünlüğümüz yeterli olacaktır." Ama cüceleri hesaba katmıyordu. Arken taşının bu kuşatmacıların elinde olduğu bilgisi düşüncelerini yakıp kavuruyordu. Aynı zamanda Bard ve dostlarının tereddüdü de gözlerinden kaçmamıştı ve onlar kendi aralarında tartışırken saldırmaya azimliydiler. Aniden, herhangi bir sinyal vermeden sessizce saldırmak üzere öne atıldılar. Yaylar salındı ve oklar ıslık çaldı. Savaş başlamak üzereydi. Daha da ani bir şekilde bir karanlık feci bir hızla üstlerine geldi. Gökyüzünde kara bir bulut uçuyordu. Dağda yabani bir rüzgarın sırtına binmiş kış yıldırımları kükreyip gümbürdüyordu. Gök gürültüsünün de altından bir başka siyahlığın hızla ilerlediği görülebiliyordu. Ama bu siyahlık rüzgarla gelmiyor, kuzeyden dev bir kuş bulutu gibi yaklaşıyordu. Bu bulut öyle yoğundu ki kanatlarının arasından hiç ışık sızmıyordu. "Durun!" diye bağırdı. Aniden ortaya çıkan ve kollarını havaya kaldırarak ilerleyen cüceler ile onları bekleyen salar arasında tek başına duran Gandalf. "Durun!" diye haykırdı gök gürültüsünü andıran bir sesle ve asasından şimşeği andıran bir ışık fışkırdı. "Hepinizin bahtına bir dehşettir çöktü. Heyhat, tahminimden daha çabuk geldi. Goblinler yanınızda. Ey Deyn, babasını Moria'da katlettiğin kuzeyin Bolgu geliyor. Bakın, yarasalar ordusunun üzerinde çekirge sürüsü gibi uçuyor. Kurtların sırtında geliyorlar. Varklar da peşlerinden. Hepsinin üzerine şaşkınlık ve hayret çöktü. Gandalf daha sözlerini bitirmeden karanlık büyüdü. Cüceler yerlerinde durup gökyüzüne baktılar. Ellerin arasından pek çok haykırış yükseldi. Gelin, dedi Gandalf. Henüz toplanacak zaman var. Nain'in oğlu Dain, hızla yanımıza gelsin. Böylece kimsenin beklemediği bir savaş başladı. Adına Beş Ordu'nun Savaşı dendi ve çok feci bir savaştı. Bir tarafta goblinler ile yaban kurtları, diğer tarafta ise elfler, insanlar ve cüceler vardı. İşler bu noktaya şöyle varmıştı. Dumanlı dağların ulu goblininin düşüşünden beri ırklarının cücelere duyduğu nefret yeniden alevlenerek gazaba dönüşmüştü. Bütün şehirleri, kolonileri ve sığınakları arasında ulaklar gidip gelmişti. Zira artık kuzeyin egemenliğini ele geçirmekte kararlıydılar. Gizli yollarla istihbarat toplamışlardı ve bütün dağlarda ocaklar çalışıp silahlar kuşanılmıştı. Sonra yürüyüşe geçip tepeler ve vadileri aşmış, hep tünellerden ve karanlık yerlerden geçerek nihayet başkentleri olan kuzeyin büyük dağı Gundabad'ın çevresinde ve altında fırtına sırasında güneye habersiz bir saldırı yapmaya hazır dev bir ordu toplanmıştı. Sonra Smaug'un ölümünü öğrenmişler ve yürekleri sevinçle dolmuştu. Dağların arasından geceler boyunca aceleyle ilerlemiş ve nihayet aniden kuzeyden Dain'in hemen arkasına varmışlardı. Yalnız dağı ardındaki tepelerden ayıran yıkık topraklara gelene kadar kuzgunlar dahi gelişlerinden haberdar olmamışlardı. Gandalf'ın bunların ne kadarını bildiğini söylemek imkansız ama bu ani saldırıyı beklemediği açıktı. Elf kralı ve Bard ile ve de cüce lordu artık aralarına katılmış olduğundan Dain ile toplanarak yaptığı plan şuydu. Goblinler hepsinin düşmanıydı ve onların gelişi üzerine bütün anlaşmazlıklar unutulacaktı. Tek umutları goblinleri dağın kolları arasındaki vadiye çekmek, kendilerinin de güney ve doğuya uzanan büyük kollara adam yerleştirmesiydi. Yine de goblinlerin dağın kendisini kaplayacak ve böylelikle onlara aynı zamanda arkadan ve üstten de saldıracak kadar çok sayıda olması durumunda bu tehlikeli olacaktı. Ama ne başka bir plan yapmaya ne de başkasını yardıma çağırmaya zaman vardı. Çok geçmeden gök gürültüsü güneydoğuya hareket etti. Ama yarasa bulutu dağın omzu üzerinden daha da alçalarak gelmeyi sürdürdü. Ve başlarının üzerinde daireler çizerek ışığı kesip içlerini sıkıntıyla doldurdu. Dağ! Diye seslendi Bard. Dağ! Henüz zaman varken yerlerimizi alalım. Dağın güney koluna alçak yamaçları ve eteklerindeki kayaları elfler konuşlanmıştı. Doğu kolunda ise insanlar ve cüceler vardı. Ama Bard ile insan ve elflerin en çevik olanlarından bazıları kuzeyi görebilmek için doğu kolunun tepesine tırmandılar. Çok geçmeden dağın eteklerinin önündeki arazinin hızla ilerleyen bir kalabalıkla karardığını gördüler. Az sonra öncü kıta dağ kolunun ucundan dolaşıp hızla değile girdi. Bunlar en hızlı kurt binicileriydi ve haykırışlarıyla ulumaları çoktan havayı yarmaya başlamıştı. Önlerine direnç süsü vermek üzere birkaç cesur adam sürüldü ve diğerleri geri çekilip iki yana kaçana kadar orada pek çok kişi can verdi. Gandalf'ın ümit ettiği gibi goblin ordusu direnişle karşılanan öncü kıtanın arkasında toplanmıştı ve artık öfkeyle vadiye akarak dağın kolları arasında çılgınca ilerleyip düşmanlarını aramaktaydı. Kızıl ve siyah sancakları sayılamayacak kadar çoktu ve öfkeli bir keşmekeş halinde geliyorlardı. Bu korkunç bir savaştı. Bilbo'nun geçirdiği deneyimlerin en kötüsü ve yaşadığı sırada en çok nefret ettiği, bir başka deyişle üzerinden uzun zaman geçtikten sonra içinde epey önemsiz bir rol oynamasına rağmen en çok gurur duyduğu ve hatırlamaktan en çok hoşlandığı deneyimdi. Aslına bakılırsa işin başlarında yüzüğü parmağına geçirdiğini ve tehlikeden uzaklaşmasa da gözden kaybolduğunu söyleyebilirim. Bu türden bir büyülü yüzük bir goblin saldırısında kişiye tam koruma sağlamaz. Uçan okları ve vahşi mızrakları da durdurmaz. Ama yoldan çekilmeyi kolaylaştırır ve kafanın kılıçlı bir goblin askeri tarafından bir kesme hamlesinin özel hedefi olarak seçilmesini önler. İlk saldırı elflerden geldi. Goblinlere duydukları nefret soğuk ve acıdır. Mızrakları ile kılıçlarını tutan ellerinin gazabı öyle ölümcüldü ki silahları loş ışıkta soğuk bir alevin şavkıyla parlıyordu. Düşmanlarının ordusu vadide saflarını sıklaştırır sıklaştırmaz üzerine bir ok yağmuru gönderdiler ve oklarının her biri uçarken adeta yakıcı bir alevle titreşti. Okların peşinden mızrakçıların bin tanesi ayağa fırlayıp saldırdı. Bağırışları kulakları sağır eden cinstendi. Kayalar goblin kanıyla siyaha boyanmıştı. Tam goblinler saldırıdan sonra kendilerini toplarken ve elflerin saldırısı durmuşken vadinin diğer yanından boğuk bir kükreyiş yükseldi. Demir tepelerin cüceleri "Deyn, deyn" haykırışlarıyla baltalarını savurarak diğer yandan hücum ettiler. Yanlarında da uzun kılıçlarıyla göl halkı geliyordu. Panik goblinleri sardı ve bu yeni akını karşılamak üzere dönerken elflerin takviye edilmiş sayılarla başlattığı saldırıyla karşılaştılar. Goblinlerin çoğu şimdiden tuzaktan kaçmak için nehir aşağı koşuyordu ve kendi kurtlarının çoğu onlara saldırıp ölüleri ve yaralıları parçalıyordu. Zafer yakın gibiydi ki yükseklerden bir haykırış koptu. Goblinler diğer taraftan dağa tırmanmıştı ve pek çoğu daha şimdiden kapının üzerindeki yamaçtaydı. Diğerleri ise yar ve uçurumdan çığlık çığlığa düşenlere kulak asmadan dağ kollarına yukarıdan saldırmak için pervasızca aşağı akıyordu. Bu kollardan her birine dağın ortasındaki ana kütlesinden inen patikalarla ulaşılabilirdi ve savunucuların sayısı yolu uzun süre kapalı tutmaya yetmezdi. Artık zafer umutları sönmüştü. Sadece kara dalganın ilk saldırısını kesmeyi başarmışlardı. Gün ilerledi. Goblinler tekrar vadide toplandı. Bir varg sürüsü leşleri yemek üzere oraya geldi. Çelik palalar taşıyan muazzam irilikte goblinler olan bolgun fedaileri de yanlarındaydı. Çok geçmeden fırtınalı göğe gerçek karanlık çökecekti. Ama azman yarasalar hala elfler ve insanların kulaklarının dibinde dolaşıyor veya düşenlerin üzerine vampirler misali yapışıyorlardı. Artık Bard dağın doğu kolunu savunmak için savaşıyor ancak yavaş yavaş gerilemek zorunda kalıyordu. Elf lordları ise güney kolunda Kuzgun Tepesi'ndeki gözcü mevziinin yakınındaki krallarının çevresinde kapana kısılmıştı. Aniden büyük bir haykırış ve kapıdan bir boru sesi duyuldu. Thorin'i unutmuşlardı. Duvarın bir bölümü manivelalarla yerinden oynatılarak bir çatırtıyla havuza düştü. Dağ altının kralı dışarı fırladı. Yoldaşları da onunla birlikte. Kukuleta ve pelerinleri gitmişti. Işıldayan zırhlar içindeydiler ve gözleri kızıl ışıklar saçıyordu. Karanlığın içinde ulu cüce sönmeye yüz tutmuş bir ateşin içindeki altın misali ışıldıyordu. Başlarının üzerindeki goblinler tarafından üstlerine kayalar fırlatıldı ama dayandılar. Çavlanın dibine atlayıp savaşa koştular. Önlerine çıkan kurtlar ve binicileri ya düşüyor ya da kaçıyordu. Thorin baltasını kudretle savurarak kuvvetli darbeler indiriyordu ve hiçbir şey ona zarar vermiyor gibiydi. "Bana gelin, bana gelin, elfler ve insanlar, bana gelin, ey hısımlarım!" diye haykırışı ve sesi vadide borazan gibi öttü. Deyn'in bütün cüceleri düzene filan kulak asmadan Thorin'in yardımına koştular. Göl halkının birçoğu da Bard onlara engel olamadığından geldi ve diğer taraftan çok sayıda elf mızrakçısı onlara katıldı. Goblinler valide bir darbe daha aldılar ve yığılan cesetleri değdi karanlık ve çirkin bir hale çevirdi. Varklar dört bir yana dağıldı ve Thorin dosdoğru bolgun fedailerinin üzerine yürüdü. Ama saflarını delmeyi başaramadı. Arkasında çoktan goblinlerle beraber pek çok insan, cüce ve ormanda uzun çağlarca sürecek neşeli ömürler sürmesi gereken nice güzel elf ölü yatıyordu. Ve vadi genişledikçe ilerleyişi giderek yavaşladı. Sayıları çok azdı, kanatları savunmasızdı. Çok geçmeden saldıranlar saldırıyla karşılaştı. Ve her yönden goblinler ve hücuma dönen kurtlarla çevrili büyük bir halkanın içinde hapsoldular. Bolgun fedaileri uluyarak üstlerine geldi ve saflarını kumdan yarlara vuran dalgalar gibi erittiler. Dağdan gelen saldırı iki misli şiddetle yenilendiğinden ve iki yanda da insanlar ve elfler yavaş yavaş yenilmekte olduğundan dostları da yardımlarına koşamazdı. Bilbo bütün bunları ızdırapla izledi. Kuzgun Tepesi'nden elflerin yanında yer almıştı. Kısmen o noktadan kaçmak daha kolay olduğundan, kısmen de zihninin daha fazla tuğ olan bölümüyle son ve çaresiz bir mücadele içinde olacaksa, son tahlilde elf kralını savunmayı yeğlediğinden. Gandalf da orada adeta derin düşünceler içinde yerde oturmakta ve sanırım her şey bitmeden önce son bir büyü patlaması hazırlamaktaydı. Her şeyin bitmesine çok zaman kalmamış gibiydi. Artık uzun sürmez diye düşündü Bilbo. Goblinler kapıyı ele geçirir, hepimiz katlediliriz veya aşağı sürülüp esir alınırız. Gerçekten de yaşanan onca şeyden sonra insan oturup ağlasa yeridir. Bu rezil yaratıkların eline geçeceğine ve zavallı ihtiyar Bombur ve Balin, Fili, Kili ve diğer hepsi, üstelik de Bard, göl halkı ve neşeli elfler kötü bir sonla karşılaşacağına, sefil hazinenin tamamının yaşlı Smaug'a kalmasını yeğlerdim. Vay dertli başım, savaşları anlatan bir sürü şarkı dinlediğimde yenilginin de şanlı olabileceğini anlamıştım. Üzücü olması bir yana, fazlasıyla rahatsızlık verici bir hali var. Keşke çok uzağında olsaydım. Rüzgar bulutları parçaladı ve kızıl bir gün batımı batıyı yardı. Karanlığın içinde aniden gelen parıltıyı gören Bilbo etrafa bakındı. Büyük bir çığlık kopardı. Yüreğinin ağzına gelmesine neden olan bir manzara görmüştü. Uzaktaki aydınlığın önünde küçük ama görkemli silüetler. ''Kartallar, kartallar!'' diye bağırdı. ''Kartallar geliyor!'' Bilbo'nun gözleri nadiren yanılırdı. Kartallar rüzgarı sırtlarına almış, sıra sıra geliyordu. Öyle büyük bir sürüydüler ki, kuzeyin bütün yuvalarındaki kartallar orada olmalıydı. ''Kartallar, kartallar!'' diye bağırdı Bilbo, dans edip kollarını sallayarak. Elfler onu göremese de sesini duyuyorlardı. Çok geçmeden onların da katıldığı haykırış vadide yankılandı. Pek çok meraklı göz yukarı baktı ancak henüz dağın güney sırtları dışında kalan yerlerden hiçbir şey görülmüyordu. Kartallar diye bağırdı Bilbo bir kez daha ama tam o anda yukarıdan savrulan bir taş miğferine sertçe çarptı. Bilbo yere yıkıldı ve ondan sonra olanları hatırlamadı. Dönüş yolculuğu. Bilbo kendine geldiğinde kelimenin tam anlamıyla kendiyle baş başaydı. Kuzgun Tepesi'nin yassı taşlarında yatıyordu ve yanında kimse yoktu. Başının üstünde bulutsuz ama soğuk bir gün ilerlemişti. Titriyordu ve taş kadar soğuktu ama başında bir ateş yanıyordu. ''Acaba ne oldu?'' dedi kendi kendine. ''Her halükarda henüz düşmüş kahramanlara katılmadım ama bunun için hala zaman vardır sanırım.'' Ağrılar içinde ayağa kalktı. Vadiye bakınca yaşayan hiç goblin göremedi. Bir süre sonra biraz açılınca aşağıdaki kayalarda yürüyen elleri gördü. Gözlerini ovuşturdu. Düzlükte biraz ileride hala bir kamp olduğu kesindi ve kapının oralarda bir hareket mi vardı? Cüceler duvarı kaldırmakla meşgul görünüyordu ama her yere bir ölüm sessizliği çökmüştü. Ne bir sesleniş vardı ne bir şarkının yankısı. Havada sanki keder vardı. ''Zafer kazanılmış olsa gerek'' dedi ağrıyan başını yoklayarak. Epey kasvetli bir mesele gibi duruyor. Aniden yukarı tırmanıp ona doğru gelen bir adamın farkına vardı. ''Hey selam!'' diye seslendi titrek bir sesle. ''Selam, haberler nedir?'' ''Taşların arasından konuşan ses kimin?'' dedi adam. Olduğu yerde durup Bilbo'nun oturduğu yerin az ötesinde etrafa göz atarak. Sonra Bilbo yüzüğünü hatırladı. ''Ne olayım?'' dedi. Bu görünmezlik işinin de kendisine göre sakıncaları var. Öyle olmasa yatakta sıcak ve rahat bir gece geçirebilirdim herhalde. ''Benim, Thorin'in yoldaşı Bilbo Baggins'' dedi yüzüğü aceleyle çıkararak. ''Seni bulduğum iyi oldu'' dedi adam yanına gelerek. ''Sana ihtiyaç var. Uzun zamandır seni arıyorduk. Büyücü Gandalf sesini en son bu yerde duyduğunu söylemese sayısı çok olan ölülerin arasında sayılacaktın. Buraya son kez seni aramaya gönderildim. Çok kötü mü yaralandın?'' ''Sanırım kafaya berbat bir darbe aldım.'' dedi Bilbo. ''Ama hem miğferim hem de kalın bir kafam var. Yine de midem bulanıyor, bacaklarım da saman gibi.'' ''Seni vadideki kampa kadar taşırım.'' dedi adam ve onu kolaylıkla kucaklayıp kaldırdı. Adam hızlı ve sağlam adımlarla yürüyordu. Bilbo'nun değildeki bir çadırın önüne bırakılması uzun sürmedi. Tek kolu askıya alınmış olan Gandalf da orada ayakta duruyordu. Büyücü bile yara almadan kurtulamamıştı. ve orduda zarar görmemiş kişilerin sayısı çok azdı. Gandalf Bilbo'yu gördüğünde sevince boğuldu. "Baggins!" diye ünledi. "Bak şu işe, demek sağsın, çok mutlu oldum. Şansının bile bu işten sağ salim çıkmana yetmeyeceğinden şüphelenmeye başlamıştım. Feci bir işti ve az kalsın sonu felaket olacaktı. Ama diğer haberler bekleyebilir. Gel!" dedi daha ciddi bir tavırla. "Seni çağıran biri var." dedikten sonra Hobbit'i çadırın içine soktu. "Selam sana Thorin," dedi içeri girerken. "Onu getirdim." Gerçekten de orada Thorin meşe kalkanın pek çok yara almış gövdesi yatıyordu. Yırtılan zırhı ile çentilen baltası bir kenara atılmıştı. Bilbo yanına gelince başını kaldırıp baktı. "Elveda, iyi yürekli hırsız," dedi. "Şimdi dünya yenilenene kadar bekleme salonlarına babalarımın yanında oturmaya gidiyorum. Artık tüm altın ve gümüşleri geride bıraktığımdan ve bunların değerinin pek az olduğu bir yere gittiğimden seninle dostluk içinde ayrılmak, kapıda söylediklerimi ve yaptıklarımı geri almak istiyorum." Bilbo içi hüzünle dolarak tek dizinin üzerine çöktü. "Elveda dağ altının kralı," dedi. "Böyle bitecekse bu acı bir serüven oldu ve bir dağ dolusu altın bile onu telafi edemez. Yine de tehlikelerinizi paylaştığıma memnun oldum. Bu herhangi bir Baggins'in hak ettiğinden fazlasıdır." "Hayır," dedi. "Senin içinde bildiğinden fazla iyilik var, Batı'nın sevecen evladı. Tam gereken miktarda biraz cesaret, biraz da bilgelik. Daha çoğumuz yemeğe, neşeye ve şarkıya saklanan altınlardan daha fazla değer verseydi, dünya daha şen bir yer olurdu. Ama kederli de olsa, şen de, şimdi bu dünyadan ayrılmalıyım. Elveda." Sonra Bilbo arkasını döndü. Tek başına gidip bir battaniyeye sarılarak oturdu ve ister inanın, ister inanmayın, gözleri kızarana ve sesi kısılana kadar ağladı. İyi kalpli küçük bir candı o. Uzun süre içinden şaka yapmak gelmedi. "İyi ki zamanında uyandım," dedi kendi kendine. "Keşke Thorin hayatta olsaydı ama iyilikle ayrıldığımıza seviniyorum. Sen bir ahmaksın Bilbo Baggins ve o taş meselesini berbat ettin. Üstelik senin barış ve huzur satın almak için sarf ettiğin tüm çabalara rağmen bir savaş oldu ama sanırım bunun suçu sana yüklenemez." Bayıldıktan sonra olanların hepsini Bilbo daha sonra öğrendi. Ama öğrendikleri ona sevinçten çok keder verdi. Artık bu serüvenden bıkmıştı. Eve dönüş yolculuğuna başlamayı tüm benliğiyle istiyordu. "Ancak bu biraz ertelendiğinden bu arada size olanları anlatayım. Kartallar uzun zamandır goblinlerin toplandığından şüphelenmekteydi. Dağlardaki hareketler onların dikkatli gözlerinden bütünüyle saklanamazdı. Bu yüzden onlar da dumanlı dağların Ulu Kartalı'nın önderliğinde büyük sayılar halinde toplanmışlar ve nihayet savaşın kokusunu uzaktan alıp fırtınadan hız alarak tam zamanında yetişmişlerdi. Goblinleri dağ yamaçlarından söken, onları uçurumlardan aşağı fırlatan veya çığlık çığlığa ve afallamış bir halde düşmanlarının arasına süren de onlardı. Yalnız dağı kurtarmaları ve vadinin iki yanındaki elfler ve insanların nihayet aşağıda savaşanlara yardım edebilmeleri uzun sürmemişti. Ama kartallara rağmen sayıları düşmandan azdı. O son saatte bizzat Beorn ortaya çıkmıştı. Kimse nasıl ve nereden olduğunu bilmiyordu. Tek başına ve ayı şeklinde gelmişti ve gazabıyla büyüyerek hemen hemen dev boyutuna varmış gibiydi. Sesinin kükreyişi davullar ve toplar gibiydi. Önündeki kurtlarla goblinleri sazlar ve kuş tüyleri misali sağa sola fırlattı. Arkalarından saldırdı ve çemberi bir gök gürültüsü misali yardı. Cüceler alçak ve yuvarlak bir tepenin üzerinde efendilerinin etrafını sarmıştı. Derken Beorn eğilip mızraklarla delik deşik olmuş Thorin'i yerden kaldırdı ve arbedenin dışına taşıdı. Hızla geri döndüğünde öfkesi ikiye katlanmıştı. Öyle ki hiçbir şey önünde duramıyor, sanki hiçbir silah ona zarar vermiyordu. Fedaileri dağıttı ve Bolgun kendisini aşağı çekip ezdi. Derken goblinlere bir dehşet çöktü ve tüm yönlere kaçtılar. Ama yeni umut bulan düşmanları bitkinliklerini unutmuştu ve onları yakından izleyip pek çoğunun kaçabildikleri yerlere kaçmasını önlediler. Çoğunu akan nehire sürdüler. Güneye ve batıya kaçanları da orman nehrinin çevresindeki bataklıklarda avladılar. Orada en son kaçakların büyük bölümü telef oldu. Orman elflerinin diyarına yaklaşanlar ise katledildi ve kuyut ormanın patikasız karanlığına çekilip ölüme terk edildi. Şarkılar, kuzeydeki goblin savaşçılarının üç kolunun o gün telef olduğunu söyler ve dağlarda uzun yıllar boyunca barış hüküm sürmüştür. Gece çökmeden önce zafer kazanılmıştı. Ama Bilbo kampa döndüğünde takip hala yayan olarak devam etmekteydi ve vadide ağır yaralılardan başka pek kimse yoktu. "Kartallar nerede?" diye sordu Gandalf'a o akşam bir sürü sıcak battaniyeye sarılmış yatarken. "Bazıları avda," dedi büyücü. "Ama çoğu yuvalarına döndüler. Burada kalmak istemediler ve sabahın ilk ışığıyla buradan ayrıldılar. Dane şeflerinin başına altından bir taç taktı ve onlarla ebedi dostluk yemini etti. "Üzüldüm. Demem o ki onları tekrar görmek isterdim," dedi Bilbo uykulu bir sesle. "Belki onları dönüş yolculuğunda görürüm. Yakında eve dönerim, değil mi?" "Ne zaman istersen," dedi büyücü. Aslında Bilbo'nun gerçekten yola çıkması birkaç gün sürdü. Thorin'i dağın altında derine gömdüler ve Bart Arken taşını göğsüne yerleştirdi. "Dağ devrilene kadar orada kalsın," dedi. "Burada bundan böyle yaşayacak tüm halkına uğur getirsin." Kabrinin üzerine elf kralı esir düştüğünde Thorin'den alınan elf kılıcı Orcrist'i bıraktı. Şarkılarda söylendiğine göre düşmanlar yaklaşırken zifiri karanlıkta dahi parlarmış ve cücelerin kalesi hazırlıksız yakalanmazmış. Oraya Nain'in oğlu Dane yerleşti ve dağ altının kralı oldu ve zamanla pek çok cüce daha kadim salonlardaki tahtına toplandı. Thorin'in 12 yoldaşından geriye 10 kişi kalmıştı. Fili ile Kili annelerinin ağabeyi olduğundan Thorin'i bedenlerini siper edip savunurken can vermişlerdi. Diğerleri Dane'in yanında kaldı. Çünkü Dane hazinesini iyi paylaştırıyordu. Elbette hazineyi önceden planlanan paylara bölmenin imkanı kalmamıştı. Balin ve Dvolin'e, Dori, Nori ve Ori'ye, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur veya Bilbo'ya. Yine de işlenmiş veya işlenmemiş haldeki bütün altın ve gümüşün 14'te birlik bölümü Bard'a verildi. Zira Dane, "Ölenin yaptığı anlaşmaya hürmet edeceğiz. Artık Arken taşı onun yanındadır," dedi. 14'te birlik pay bile fazlasıyla büyük, pek çok fani kralın servetinden daha büyüktü. Bard bu hazineden çok miktarda altını göl kasabasının efendisine gönderdi. Peşinden gelenleri ve dostlarını da cömertçe ödüllendirdi. Elf kralına en sevdiği mücevherleri, Dane'in kendisine vermiş olduğu Griot'un zümrütlerini verdi. Bilbo'ya şöyle dedi: "Bu hazine benim olduğu kadar senin de. Gerçi kazanılmasında ve savunulmasında pek çok kişi rol oynadığından eski anlaşmalar baki kalamaz. Yine de sen tüm hakkından feragat etmeye hazır olsan da ben isterim ki Thorin'in sonradan pişman olduğu sözleri doğru çıkmasın ve sana az vermeyelim. En büyük ödülü sana vermek isterim." "Çok iyisin," dedi Bilbo. "Ama böylesi gerçekten içimi ferahlattı. Bütün o hazineyi yol boyunca savaş ve cinayetle karşılaşmadan eve nasıl götürürdüm bilmiyorum. Eve döndüğümde onunla ne yapardım onu da bilmiyorum. Senin ellerinde olması daha iyi olur, buna eminim." Sonunda tek bir kuvvetli midillinin taşıyabileceği ağırlıkta biri gümüş, diğeri altınla dolu iki küçük sandıktan fazlasını almadı. "Bununla ancak başa çıkarım," dedi. Sonunda dostlarına veda etme zamanı geldi. "Elveda Balin," dedi. "Ve elveda Duvalin, elveda Nori, Dori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur ve Bombur. Sakallarınız hiç seyrelmesin." Ve daha doğru dönerek ekledi: "Elveda Thorin Meşekalkan ve Fili ile Kili, hatıranız asla solmasın." Ardından cüceler kapının önünde yerlere kadar eğildiler ama sözcükler boğazlarında düğümlendi. "Elveda. Nereye gidersen git şansın açık olsun," dedi Balin nihayet. "Salonlarımız bir kez daha güzelleştiğinde bizi yeniden ziyaret edecek olursan işte o zaman şölen muhteşem olacaktır." "Sizin de yolunuz benim oralara düşerse," dedi Bilbo, "kapıyı çalmaktan çekinmeyin. Çay saat 4'tedir ama hepiniz istediğiniz zaman gelin, başımın üstünde yeriniz var." Sonra arkasını dönüp gitti. Elf ordusu yürüyüşteydi ve sayıları üzücü bir şekilde azalmış da olsa Çoğu memnundu. Çünkü kuzey dünyası nice uzun gün boyunca şen olmayı sürdürecekti. Ejderha ölmüş, goblinler bozguna uğratılmıştı. Ve yürekleri kışı izleyen sevinç dolu bir baharı hevesle bekliyordu. Gandalf ile Bilbo, elf kralının ardında atlarını sürüyor, yanlarında ise bir kez daha insan suretindeki Beorn yürüyor, bir yandan da yüksek sesle gülüp şarkı söylüyordu. Kuyut ormanın sınırına, orman nehrinin çıktığı yerin kuzeyine kadar böylece ilerlediler. Sonra durdular. Zira elf kralının onları bir süre salonlarında kalmaya davet etmesine rağmen büyücü ile Bilbo ormana girmek istemedi. Ormanın kenarından dolaşmayı ve kuzey ucunda ormanla gri dağlar arasında kalan bozkırdan geçmeyi planlıyorlardı. Bu uzun ve kasvetli bir yoldu ama goblinler çökertildiğinden onlara ağaçların altındaki feci patikalardan daha güvenli görünmüştü. Üstelik Beorn da o yönden gidiyordu. ''Elveda ey elf kralı'' dedi Gandalf. ''Dünya henüz gençken yeşil ormanlar şen ola. Tüm halkın da öyle.'' ''Elveda ey Gandalf'' dedi kral. ''Hep en son ihtiyaç duyulup en az beklendiğin anda ortaya çıkarsın. Salonlarımda ne kadar sık boy gösterirsen o kadar memnun olacağım.'' ''Size yalvarıyorum'' dedi Bilbo kekeleyip tek ayak üstünde durarak. ''Bu armağanı kabul edin.'' Ve Dane'in ona ayrılırken verdiği gümüş ve incilerden yapılma bir kolye çıkardı. ''Ne yaptım da böyle bir armağanı hak ettim ey Hobbit?'' dedi kral. ''Düşündüm de'' dedi Bilbo mahcubiyetle. ''Konukseverliğinize küçük bir karşılık vermek gerekiyor. Demem o ki bir hırsızın bile duyguları vardır. Şarabınızdan çok içip ekmeğinizden çok yedim.'' ''Armağanını alacağım ey muhteşem Bilbo'' dedi kral ciddiyetle. ''Ve seni elf dostu ve kutsanmış ilan ediyorum. Gölgen asla küçülmesin. Yoksa hırsızlık fazla kolay olur. Elveda.'' Ardından elfler ormana döndü ve Bilbo eve doğru uzun yolculuğuna başladı. Yurduna dönene kadar pek çok zorluk ve serüven yaşadı. Yaban hala yabandı ve orada o günlerde goblinlerden başkaca da bir sürü şey vardı. Ama yol göstereni ve koruyanı vardı. Büyücü yanındaydı. Yolun büyük bölümünde Beorn da onlarla birlikteydi ve bir daha hiç büyük bir tehlikeye düşmedi. Her neyse, kışın ortası geldiğinde Gandalf ile Bilbo ormanın iki yanından da geçip Beorn'un evinin kapılarına varmıştı. Bir süre ikisi de orada kaldılar. Yıl dönümü mevsimi orada ılık ve neşeliydi ve insanlar Beorn'un çağrısı üzerine uzaklardan şölene geliyordu. Dumanlı dağların goblinlerinin artık sayıları azalmıştı. Dehşet içindeydiler ve bulabildikleri en derin deliklere saklanıyorlardı. Varklar ise ormanlardan kaybolmuştu. Bu sayede insanlar korkusuzca yolculuk edebiliyorlardı. Beorn daha sonraları o yörede büyük bir şef olacak ve dağlar ile orman arasındaki geniş araziye hükmedecekti. Denildiğine göre soyundan erkekler pek çok kuşak boyunca ayı suretine bürünme yetisine sahipmiş. Bazıları gaddar ve kötü adamlar olsalar da çoğu boy, pos ve güç bakımından ona yaklaşamasalar da yüreklerinde Beorn gibiymişler. Onların devrinde dumanlı dağlardaki son goblinler de avlanmış ve yabanın kıyısına yeni bir barış hakim olmuş. Bilbo ile Gandalf nihayet Beorn'un yanından ayrıldığında mevsim bahardı. Üstelik yumuşak havaların ve berrak bir güneşin hüküm sürdüğü bir bahar ve Bilbo duyduğu büyük sıla özlemine rağmen oradan istemeden ayrıldı. Zira Beorn'un bahçelerindeki çiçekler ilk yazda yaz ortasında olduğundan daha az muhteşem değildi. Nihayet uzun yoldan gelip önceki sefer goblinler tarafından yakalandıkları yere geldiler. Ama o yüksek noktaya sabahleyin varmışlardı ve arkalarına baktıklarında enginlere uzanan toprakların üzerinde ak bir güneşin parladığını gördüler. Arkalarında uzakları mavi, daha yakın kısımları ise mevsimin bahar olmasına rağmen koyu yeşil görünen kuyut orman yatıyordu. Daha da uzakta, göz eriminin hemen ucunda yalnız dağ vardı. En yüksek doruğunda hala erimemiş olan karlar soluk bir ışıltı saçıyordu. İşte ateşin ardından kar gelir ve ejderhaların bile sonu vardır, dedi Bilbo serüvenine sırtını döndükten sonra. Tuk tarafı fena halde yorulmaktaydı ve Baggins gün be gün güçleniyordu. Artık tek istediğim kendi koltuğumda olmak, dedi. son safha. İkisi nihayet ayrık vadinin kenarında, son ya da ilk sıcak yuvanın bulunduğu yere geldiklerinde tarih Mayıs'ın biriydi. Yine vakit akşamdı. Midillileri, özellikle de yükü taşıyan hayvan yorgundu ve hepsi dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını hissediyordu. Dik patikadan inerken Bilbo, elflerin o gittiğinden beri hiç susmamış gibi ağaçlarda şarkı söylemekte olduklarını duydu ve biniciler ormanın aşağı açıklıklarına varır varmaz öncekini pek andıran bir şarkı tutturdular. Şarkı şuna benziyordu. Kurudu ejderha, ufalandı artık kemikleri, zırhı parçalandı, hakir oldu görkemi, paslansa da kılıç, yok olsa da taç ile taht, insanların güvendiği kuvvetle ve aziz saydığı servetle, burada hala çimler büyüyor, yapraklar yine salınıyor, ak sular akıyor ve elfler yine şarkı söylüyor. Gel, la la la, geriye gel, vadiye haydi. Yıldızlar çok daha parlaktır, paha biçilmez mücevherlerden, çok daha beyazdır ay. Hazinelerdeki gümüşten, akşam alacasında ocakta yanan ateş, parlaktır madenden kazılan altından. Ya niye dolaşırsın ki oralarda? Hey, la la la, geri gel vadiye, haydi. Hey, nereye gidiyorsun? Neden böyle geç dönüyorsun? Nehir akıyor ve yanıyor tüm yıldızlar. Hey, nereye bu ağır yükle? Böyle kederli ve üzgün yürekle. Burada kucak açar elf oğlu ve elf kızı. Şimdi yoldan gelen bitkinlere. La la la la diye. Geri gel vadiye. Bunun ardından vadinin elfleri dışarı çıkıp onları selamladılar. Ve suyun üzerinden geçirip Elrond'un evine götürdüler. Onları orada sıcak bir karşılama ve serüvenlerinin öykülerini dinlemeye hevesli pek çok kulak bekliyordu. Konuşan Gandalf oldu. Zira Bilbo suskunlaşmış ve uyuklamaya başlamıştı. Öykünün büyük bölümünü içinde yer aldığından biliyordu ve önemli bir kısmını eve dönüş yolculuğunda veya Beorn'un evinde büyücüye anlatmıştı. Ama ara öykünün henüz bilmediği bir bölümü geldiğinde tek gözünü açıp kulak veriyordu. Bu sayede Gandalf'ın nereye gittiğini de öğrendi. Çünkü büyücünün Elrond'a söylediklerine kulak misafiri olmuştu. Anlaşılan Gandalf, irfan ve iyi büyü üstadları olan ak büyücülerin büyük bir toplantısına katılmış ve beraberce ölüm büyücüsünü Kuyut Ormanı'nın güneyindeki karanlık kalesinden nihayet sürmüşlerdi. Artık ormanın biraz daha sıhhatli bir yer olması uzun sürmez. Umarım Kuzey o dehşetten uzun yıllar boyunca azat olacak. Yine de keşke dünyadan sürülmesi mümkün olsaydı. Bu gerçekten de iyi olurdu dedi Elrond. Ama bunun dünyanın bu çağında ya da onu izleyen çağların çoğunda da olacağını sanmam. Yolculuklarının öyküsü anlatıldıktan sonra başka öyküler, daha başka öyküler, eski zamanlara dair öyküler, yeni şeylere dair öyküler, hiçbir zamana ait olmayan öyküler anlatıldı. Ta ki Bilbo'nun başı göğsüne düşene ve köşede rahatça horlamaya başlayana dek. Uyandığında kendisini beyaz bir yatakta buldu. Açık bir pencereden ışıyan ay görünüyordu. Pencerenin altında çok sayıda elf, derenin kenarında yüksek ve berrak seslerle şarkı söylemekteydi. Şarkı söyleyin tüm sevinenler, şarkı söyleyin şimdi hep birlikte. Yel ağaç tepesinde, yel fundada, tomurcuklanmış yıldızlar, çiçeğe durmuş ay. Ve gecenin kulesindeki pencereler alabildiğine parlak. Dans edin tüm sevinenler, dans edin şimdi hep birlikte. Yumuşaktır çimen, tüy gibi olsun sizin de ayaklarınız. Nehir gümüştür ve fanidir gölgeler. Şendir Mayıs mevsimi ve şendir görüşmemiz. Şarkı söyleriz şimdi usulca, örelim ona düşler. Saralım onu uykuya ve bırakalım orada. Gezgin uykuda, yumuşak olsun yastığı. Ninni ninni, kızıl ağaçta söğüt. İç geçirme artık çam. Saat sabaha dönene dek, düş yerinden ay, karanlık olsun ülke. Eh, şanı hali, dedi Bilbo pencereden bakarak. Ay'a göre saat kaç, ninniniz sarhoş bir goblini bile uyandırır. Yine de teşekkür ederim. Senin horultuların da taştan bir ejderhayı uyandırır. Lakin biz de sana teşekkür ederiz, diye cevap verdiler gülerek. Şafak yaklaşıyor. Sen de gecenin başından beri uyuyorsun. Belki yarın yorgunluğun geçer. Elrond'un evinde az bir uyku çok derde devadır, dedi. Ama ben alabildiğim tüm devayı alacağım. İkinci kez iyi geceler latif dostlar. Bunu söyledikten sonra tekrar yatağa döndü ve sabahın geç saatlerine kadar uyudu. O evde bitkinliği kısa zamanda silinip gitti ve hem önceleri hem de sonraları vadinin elfleriyle bol bol şakalaşıp dans etti. Yine de o yer bile artık onu uzun süre yolundan alıkoyamazdı ve sürekli kendi evini düşünüyordu. Bu yüzden bir hafta sonra Elrond'a veda etti ve ona kabul edeceği kadar küçük armağanlar verdikten sonra Gandalf ile birlikte Midillisi'nin sırtında yola düştü. Onlar vadiden ayrılırken batı semaları önlerinde karardı ve rüzgarla yağmur gelip onları karşıladı. ''Şendir Mayıs mevsimi'' dedi Bilbo yağmur yüzünü döverken. ''Ama sırtımızı efsanelere verdik ve Sıla'ya dönüyoruz. Sanırım bu sayede ilk kez tadını damağımızda hissediyoruz.'' ''Daha önümüzde uzun bir yol var.'' dedi Gandalf. ''Ama en son yol.'' dedi Bilbo. Yabanın sınırının kıyısını oluşturan nehre ve dik kıyının altındaki belki de hatırlayacağınız sığlığa geldiler. Hem yaklaşan yaz yüzünden eriyen sular hem de gün boyu süren yağmur suları yükseltmişti. Ama nehri biraz zorlanarak geçip akşam çökerken yolculuklarının son safhasına başladılar. Yolculuk kafilenin daha küçük ve daha sessiz olması ve trollerin yokluğu dışında bu seferki yolculuğun öncekinden bir farkı yoktu. Yolun her bir noktasında Bilbo bir yıl önce olanları ve söylenenleri hatırlıyordu. Bu yüzden Midilli'nin suya düştüğü, Tom, Bert ve Bill ile iğrenç maceralarını yaşamak üzere yoldan saptıkları yeri kolayca tanıdı. Yolun az ötesinde gömdükleri yerde hala gizli ve el değmemiş halde duran trollerin altınını buldular. ''Bana ömrümce yetecek kadar altınım var.'' dedi Bilbo onu kazıp çıkardıklarında. ''Onu sen alsan daha iyi olur. Onu kullanmanın daha iyi bir yolunu bulabileceğini tahmin ediyorum.'' ''Sahiden de bulabilirim.'' dedi büyücü. ''Ama eşit paylaşacağız. İhtiyaçların beklediğinden fazla olabilir.'' Böylece altınları torbalara koyup bundan hiç de memnun olmayan Midillilerin sırtına attılar. Bundan sonra çoğu zaman yürüdüklerinden tempoları düştü. Ama arazi yeşildi ve Hobbit'in üzerinde keyfi yürüdüğü pek çok çimen vardı. Yüzünü kırmızı bir mendille sildi. Yo, kendi mendillerinden tek bir tanesi bile sağlam kalmamıştı. Bunu Elrond'dan ödünç almıştı. Zira artık Haziran yazı getirmişti ve hava bir kez daha açık ve sıcaktı. Her şeyin, hatta bu hikayenin bile bir sonu olduğu gibi, bir gün Bilbo'nun doğup büyüdüğü, toprağın ve ağaçların şeklinin elleri ve ayakları kadar tanıdık olduğu diyarı gördüler. Bir yükseltiye çıktığında uzaktan kendi tepesini gördü ve aniden durup şöyle dedi. ''Yollar uzar gider, kayanın üzerinden, ağacın dibinden, güneşin hiç vurmadığı mağaralardan, denizi hiç bulmayan çaylardan, kışın ektiği karların üzerinden ve şen haziran çiçeklerinin içinden, çimenlerin ve taşların üzerinden ve ayın şafkıdığı dağların içinden. Yollar uzar gider, bulutum altından ve altından yıldızın. Yine de gezmeye giden ayaklar döner sonunda Sıla'ya uzaklardan. Ateşle kılıcı gören gözler ve taş odalardaki dehşeti nihayet görür yeşil çayırları ve nicedir bildiği ağaçlarla tepeleri. Gandalf ona baktı. ''Canım Bilbo'' dedi. ''Sende bir haller var. O eski hobbit değilsin.'' Böylece köprünün üzerinden ve nehrin yanındaki değirmenin yanından geçip Bilbo'nun kapısının önüne geldiler. ''Vay başıma gelen, neler oluyor?'' diye haykırdı Bilbo. Büyük hengame ve saygın ya da saygın olmayan türlü türlü kimseler kapının oraya toplanmıştı ve pek çoğu içeri girip çıkıyordu. Bilbo'nun öfkeyle fark ettiği üzere ayaklarını paspasa bile silmeden. Bilbo şaşırdıysa onlar daha da şaşırmıştı. Bilbo bir açık arttırmanın ortasında dönmüştü. Kapıya asılmış siyah ve kırmızı renkli büyük duyuru 22 Haziran tarihinde çıkın çıkmazı tepe altı Hobbitköy adresinde ikamet etmiş olan merhum Bilbo Baggins beyefendinin eşyalarını açık arttırma marifetiyle satacağını duyuruyordu. Satış saat tam 10'da başlayacaktı. Vakit artık öğle yemeğine yaklaşmış ve eşyaların çoğu yok pahasına satılmıştı. Böyle açık arttırmalarda bu pek de alışılmamış bir şey değildi. Hatta Bilbo'nun kuzenleri, torba köylü Bagginsler, kendi mobilyalarının sığıp sığmayacağını görmek üzere odaları ölçmekteydiler. Uzun lafın kısası Bilbo, mevta kabul edilmişti. Ve bu kabulün yanlış olduğunu öğrendiğini beyan eden herkesin üzüntüsü samimi değildi. Bay Bilbo Baggins'in dönüşü hem tepenin altında hem de tepenin ve nehrin öteki kıyısında büyük bir karışıklık yarattı. Kolay kolay da unutulmadı. Aslı istenirse hukuki sıkıntılar yıllarca sürdü. Bay Baggins'in diri olduğunun kabul edilmesi bile epey uzun zaman aldı. Satışta malları çok ucuza kapatan kişilerin ikna edilmesi epey zor oldu. Sonunda Bilbo zaman kazanmak için kendi mobilyalarının büyük bir bölümünü tekrar satın almak zorunda kaldı. Gümüş kaşıklarının çoğu esrarengiz bir biçimde kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Şahsen Bilbo torba köylü Bagginslerden şüpheleniyordu. Onların tarafı geriye dönen Baggins'in asla hakiki kişi olduğunu kabul etmediler ve Bilbo ile bir daha araları düzelmedi. Onun şirin Hobbit kovuğunda oturmayı o kadar çok istemişlerdi ki. Doğrusunu isterseniz Bilbo kaşıklarından çok fazlasını kaybettiğini gördü, itibarını. O günden sonra hep elf dostu olarak kaldığı ve cücelerden, büyücülerden ve o yöreden geçen tüm halklardan saygı gördüğü doğrudur. Ama artık pek saygın biri değildi. Aslında mahallenin tüm hobbitleri tarafından acayip bulunuyordu. Took tarafından yeğenleri dışında ama onların Bilbo ile dost olması bile büyükleri tarafından teşvik edilmiyordu. Üzülerek söylüyorum ki bunun Bilbo için bir sakıncası yoktu. Halinden hayli memnundu ve kendi ocağında kaynayan çaydanlığının sesi beklenmedik toplantıdan önceki sessiz günlerde olduğundan bile ahenkliydi. Kılıcını şömine rafının üzerine astı, zırh yeleğini salondaki bir askıya astı, bir müzeye ödünç verene dek. Altınları ile gümüşlerinin çoğunu hem yararlı hem de gösterişli armağanlara harcadı. Bu da yerlerin ona olan sevgisini bir ölçüde açıklayan bir şeydir. Büyülü yüzüğünü büyük bir sır olarak sakladı. Ama çoğunlukla istemediği ziyaretçilerden sakınmak için kullandı. Şiir yazmayı ve elfleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirdi. Ve pek çok kişi başını iki yana sallayıp alnına vursa ve zavallı Baggins dese ve öykülerinin çok azına inanan bile pek bulunmasa da ömrünün sonuna kadar çok mutlu yaşadı. Ömrü de olağanüstü derecede uzun oldu. Birkaç yıl sonra bir güz akşamı Bilbo çalışma odasında oturmuş anılarını yazıyordu ki bunlara gittik ve döndük, bir hobbitin tatili adını vermeyi düşünüyordu, kapı çalındı. Gelen Gandalf ile bir cüceydi. Cüce ise Balin'di. İçeri gelin, içeri gelin dedi Bilbo ve çok geçmeden ateşin yanındaki iskemlelere yerleştiler. Balin, Bay Baggins'in yeleğinin daha geniş ve düğmelerinin hakiki altın olduğunu fark ettiyse, Bilbo da Balin'in sakalının 5-10 santim daha uzun, mücevherli kuşağının ise son derece görkemli olduğunu fark etmişti. Elbette birlikte geçirdikleri zamandan bahsetmeye başladılar ve Bilbo dağ civarında işlerin nasıl gittiğini sordu. Görünüşe bakılırsa çok iyi gidiyordu. Bard, Dale kasabasını yeniden inşa etmiş ve gölden, güneyden ve batıdan insanları yanına toplamıştı. Vadinin tamamı bir kez daha ekilip biçilmiş ve varsıllaşmıştı. Bozkır ise artık baharda kuşlar ve çiçekler, sonbaharda ise meyveler ve şölenlerle doluyordu. Göl kasabası da yeniden kurulmuştu ve her zamankinden görünçlüydü. Akan nehirden büyük bir zenginlik taşınıyordu ve o yörelerdeki cüceler, elfler ve insanlar arasında dostluk vardı. Eski efendi kötü bir sonla karşılaşmıştı. Bard ona göl halkına yardım etmesi için çok miktarda altın vermişti. Ama bu gibi hastalıklara kolay yakalanan cinsten biri olduğundan ejderha sayrılığına kapılmış, altının büyük bölümünü iç etmiş ve yoldaşları tarafından terk edilerek bozkırda açlıktan ölmüştü. Yeni efendi daha bilge biri dedi Balin ve hali hazırdaki refah büyük ölçüde ona atfedildiğinden çok da seviliyor. Onun devrinde nehirlerden altın aktığını söyleyen şarkılar yazıyorlar. O halde eski şarkılardaki kehanetler bir anlamda doğru çıktı dedi Bilbo. Elbette dedi Gandalf. Neden doğru çıkmayacaklardı ki? Sırf gerçekleşmelerinde payın oldu diye kehanetlere inanmazlık etmeyeceksin herhalde. Bütün serüvenlerin ve kaçışlarının sırf şansla ve sadece senin iyiliğin için düzenlendiğini sanmıyorsun öyle değil mi? Sen çok iyi bir kişisin Bay Baggins. Seni de çok seviyorum. Ama ne de olsa sen uçsuz bucaksız dünyada küçük bir adamdan ibaretsin. Buna şükürler olsun dedi Bilbo gülerek ve tütün kavanozunu ona uzattı. Arkadaşlar merhaba. Hobbit kitabımız bitti. Benimle birlikte olduğunuz için, beni dinlediğiniz için ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonra yine Yüzüklerin Efendisi serileriyle devam edeceğiz. Hepinize güzel günler dilerim.